TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'dan merhaba. Aşk ve ahlak programıyla sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak, yapımcı ve sunucu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım'la sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu haftada Aşk ve Ahlak programında insanla ilgili, insana dair, insana dokunan ne varsa konuşmaya devam edeceğiz. Hayatın içinden, yaşamdan hareketle, ihtiyaçlarımıza göre siz değerli dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Kıymetli hocam Sayın Fatih Çıtlak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba efendim, hoş bulduk. Geçen programlarda da hep anlatmaya çalıştığımız belli kavramlar, mefhumlar üzerinden gidiyoruz ama bunları biraz daha alıştığımız şekilde değil de farklı şekilde de görmeye çalışmamız, alışık olmadığımız şekilde de algılamaya gayret etmemizi icap ediyor. Neden? Nereden bu fikre, bu efendim düşünceye kapıldık? Çünkü bir şeyler eksik oluyor, bir şeyler aksıyor. Yani düşünce dünyamızdaki daralmalar hayattaki amellerimize, hayattaki işleyişimize, davranışlarımıza aynı darlıkla, tenzih ederim dinleyenlerimizi, sığlıkla yansıyor. Yani çok kalıplarla, hani neden konuşuyoruz? İşte TRT bir mücadele veriyor mesela, daha iyi bir lisanla konuşmayı, daha zengin bir Türkçeyle konuşmayı, daha berrak, daha efendim kapsamlı bir Türkçeyle lisanla hitap etmeyi. Neden? Lisan İnsanın düşünce ufkunu daraltıyor ve ondan sonra da az düşündüğü için, düşüncesi az olduğundan, konuşması da daraldığından, o empatiyi, o iletişimi kuramadığından, anlaşması da, davranışı da, algılaması ve anlayışı da daralıyor. Peki lisan bu şekilde daralırsa, insanın kalbi sahadaki, kalbi ufkundaki daralmalar ve onu esas manevi ölçüde genişletebilecek, efendim geniş ulvi alemlere kanat açacak manevi sözcükler, mefhumlar özelliklerini yitirir, pörsür ve dar kalıplara girerse ne olur? Yani zaten kalıplar halindeki olan bir şeyin bile az kalıpta olması bizi bu kadar darlaştırıyorsa, kalıplara sığmayacak kadar büyük, geniş mana ufkumuzun kalıpların bile darlığından şikayet eder bir duruma gelmesi bizde nasıl bir sığlık uyandırır? Bugün insan manasını kaybetmiştir. Maddesini kaybetmemiştir. Ve dikkat ediniz, bugün insan az bildiğinden hata yapmıyor. Çok biliyor insanlar. Bilgi çok. Fakat insanda bunu algılayabilecek manevi derinlik azalmış durumda. Kalıplardan bahsediyoruz. Kalıplardan şikayet ediyoruz. Ama kalıpların bize uygun olanları da hayatımıza şekil veriyor. Fakat biz diyoruz ki Aşk ve Ahlak programında bir sadece kalıp üzerinde durmayalım, bir kalıp üzerinden hareket etmeyelim, kalp üzerinden hareket edelim. Kalıpla kalp arasındaki farkı fark edelim. Biz Aşk ve Ahlak programında kalp ile kalıbın yerini, kalbin sahasını hallederken kalıbın da hangi sahada bulunması gerektiğini konuşuyoruz. Kalp kalıbın sahasına sirayet ederse rahmet olur. Fakat kalıp, şekil, kalbin sahasına girer de onu tahakkümü altına alırsa berbat olur. Bir insanda mana hakim olursa o mana o insanı yüceltir. Fakat insan kendi kalıpları içerisinde manayı sıkıştırırsa o bir felaket olur. Aşk ve ahlak bugün en çok bizim ihtiyacımız olan sahadır. Çünkü şu anda iletişim arttı. Dünyanın dört bir tarafından iletişim imkanlarımız var. Bir tıklandığında binlerce hadisi şerife, binlerce mefhuma, ayet mealine, yüzlerce tefsire ulaşabiliyoruz Nesibe Hanım. Fakat programın arasında konuştuğumuz şeyi nakledeceğim müsaadenizle. Aşk ve ahlak programının yapılmasının en büyük saiki, yani bizi sevk eden şey, ilmin noksanlığı değil, ilmi anlayan insanların noksanlığı ve bu hususta kafa yormayışımızla alakalıdır. Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlatarak bugünkü konumuza girmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin ilk alametinin ilmin kalkması olarak ifade ediyor ve öyle buyuruyor. Bunun üzerine sahabi Ebu Lübade radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, biz Kur'an okuduğumuz halde, çoluk çocuğumuz, ailemiz Kur'an okuduğu halde ilim nasıl kalkacak? İlim mi kalkacak? Buyurunca Efendimiz mealen, onun evvelinde de bir cümle var ama onu zikretmeyeceğim. Soruyorum sana, İncil'i okuduklarını iddia etmiyorlar mıydı Hristiyanlar? Tevrat'ın ayetlerini okuyup ezberlemiyor muydu Yahudiler diyerek, kitapların okunması değil. Peki nedir? Bir başka rivayette bunu açıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha doğrusu bu hadisin başka bir rivayetinden öğrenmiş oluyoruz. Buyuruyor ki saadetle, alimler ortadan kalkacak, bilenler azalacak. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bugün bu ilme katkısı olsun diye bu programlar yapılıyor. Dinlediklerimizi basma kalıp olarak değil. İşte bir şey konuşuluyor, oradan hemen herkes her şeyi biliyor gibi oluyor.
O zaman sizlerin kıymetini daha iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu bizim anlattıklarınızdan yola çıkarsak.
Ya programın diyelim, programın kıymeti bizim kıymetimizle alakalı mı? Alakalı. Fakat doğrudan da alakalı değil. Çünkü biz buradan naklediyoruz.
Allah
kulak
razı
verin.
Olsun.
Yani bunu anlayan insanlara kulak verilmesini istiyoruz. Bugün herhalde merhamet mevzunu konuşacağız değil mi?
Cömertliğe değinmiştik, bugün merhameti konuşalım diye.
Cömertlik hususunda başlık. Bir şey vardı, onu hatırlattınız madem. Çünkü geçen programda muhakkak değinilmesi gereken bir mevzu var cömertlikle alakalı. Ona temas etmemiz lazım ki bugün merhameti konuşabilelim. Şöyle ki, müsaade
peki,
eder misiniz?
Peki, buyurun hocam, tabii.
Şimdi cömertlik dediğimizde, cömertlik, biz hani sahih diyoruz cömert insana. İşte lisanımızda civan mert olduğunu söyledik. Onun ölçülerini de konuştuk. Zaten diğer bilinenler herkesçe malum olan şeyler olduğu için onları zikretmedik. Pek düşünülmeyen şeylere, cümlelere dikkat çektik. Fakat bir şeyi unuttuk. Daha doğrusu süremiz de yetmedi. Cömertliğin vasıf olarak, sıfat olarak zikredildiğinde bunun ismi, esması, hani Esma-ül Hüsna diyoruz ya, bunun esması El-Kerim esmasıdır, ismidir. El-Kerim, Kerim istemeden verene denir. Muhsin, ihsan, istenilen şeyi verene denir. Kerim, siz daha istemezden evvel size verene denir. Mesela şöyle, bir insan sizden geliyor, bir şey istiyor, şu kadar verir misin diye ona veriyorsunuz. Bir de var ki siz biliyorsunuz ihtiyaç sahibi olduğunu, o daha istemeden veriyorsunuz. Esas cömertlik o. Peki Allah kerim midir? Tabii ki kerimdir. Kerim olduğunu biliriz de bize istemeden neler verdiğimizi hiç düşünmeyiz. Biz ondan kulluk gibi bir paye istememiştik. Mahlukatın en şereflisi olacak bir kul yaratılması mevzuunda Allah bizim isteğimiz olmadan bize bunu verdi. Hazreti Mevlana çok güzel anlatıyor. Sen ne güzel Allah'sın. Ne kadar kerim bir Mevlasın ki biz yaratılmış olsak da istesek bizim istemeye bile takat getiremeyeceğimiz, akledemeyeceğimiz şeyleri sen bizim için istedin ey Rab, ey Kerim olan Mevla diyor. Bu kullukla barışık olmaktır. Kendisiyle barışık olmaktır. Yani Allah'la barışık olmaktır. Allah Kerim'dir. Biz istemeden neler vermiştir bize? Bunları saymakla bitiremeyiz. Zaten ayeti kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kerimliğini konuşmuştuk, cömertliğini konuşmuştuk. Hazreti Allah'ın nimetlerinin sayıya gelmeyeceğini, Allah adede gelinmeyeceğini, saymaya kudretimiz olmayacağını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hatırıma bir şey geldi, söyleyeyim mi bu arada?
Buyurun hocam, derseniz. Buyurun, estağfurullah.
Çünkü Kerim, Kerim'i istiyor. Kerim, Kerim'den bahsettiriyor. Kerim, Habib'e işaret ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'e geliyor bir zat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göçmüş, alemi cemale intikal etmiş. Hazreti Ali'ye geliyor, sahabiden değil, sahabi görenlerden biri. Ya Ali, bana Efendimiz'i anlatır mısın buyuruyor. Efendimiz nasıldı? Diyor ki nasıl anlatayım? Allah Teala'nın, sen Kur'an-ı Kerim'ini okumadın mı? Kur'an-ı Kerim'inde dünyevi nimetlerini bile saymakla bitiremezsiniz diyor. Ben rahmetellil alemin olan bir zatı sana nasıl anlatarak bitirebilirim? Ancak birkaç bahis açabilirim diyerek o kişiye bunu söylüyor. Bunu da hatırlatmış olalım, güzel bir anekdottur. Şimdi Kerim olan Mevla dedik. Peki Nesibe Hanım, bir insan istemeden vermeyi kendisine ahlak edinmişse, ihtiyaca göre hareket edip, aman bir Müslümanın ihtiyacı olur, aman şuradan bir mümin geçer. İlle gelirken görmeme ihtiyaç yok. Şu taşı kaldırayım, şu çöpü def edeyim. Benden sonra gelenlere güzel bir şey bırakayım diye cömert ve kerim yaşayan insanlar hangi sıfata bürünüyorlar? Kerim sıfatına bürünüyorlar. Peki kerim kimin ismi? Kimin sıfatı? Allah'ın sıfatı. Ne demiştik ahlakı konuşurken biz? Allah'ın ahlakıyla, Allah'ın davranışları, Allah'ın sıfatıyla sıfatlanmaya çalışmak. Bu ancak insanda var bu şeref. Cömertlik Allah'ın sıfatı olduğu için biz bile sevdiğimiz bir şeyi seven bir insanla o sevdiğimizi yaparız. Yemek yemeyi, şu yemeği seven bir insanla oturup o yemeği içmeyi severiz. Ben bile mesela çayı içmeyi seven bir insanla çay içmeyi severim. Tek başıma bazen koyuyorlar, hiçbir şey anlamıyorum. Çay seven birisi olunca birkaç bardak fazla içiveriyorum. Ve yani kimi seversiniz siz hayatta? Size benzeyen insanları seversiniz. Hiçbir zaman cömert bir adam, cimri bir insanla mümkün değil. Yani güzel giyinmeyi seven bir insan, çirkin giyinmeyi seven, illa bir arıza çıkar. Kendisine benzeyen insanı sever insan. Allah Teala bize bir ders okutuyor. Ben de bana benzeyeni severim diyor. Kerim olan kişi der, o cömertliklerinden dolayı, o istemeden verilme hasretine büründüklerinden dolayı Allah'ın sevgisine mazhar oluyorlar. Bakın şimdi sürpriz bir kelimemiz var. Nedir o? Biz Allah'a sevgili olan insanların gösterdiği fevkalade güzel şeylere ne deriz? İslam medeniyetinde adı nedir bunun? Keramet. Keramet kerimlikten
kerim,
gelir.
Keramet.
Hatta deriz ki evliya kerametine sahip çıkmaz. Peygamberler mucizelerine sahip çıkar. Fakat evliya kerametine sahip çıkmaz. Neden? Çünkü peygambere gelirler mesela işte şunu şöyle olsun. Avcumdakileri söyle. İşte bize Mescid-i Aksa'nın pencerelerini say. İşte Salih peygambere geldiler. Taşın içinden bir deve çıksın. İsteklerine karşılık istedikleri için peygamberler de o istekleri Allah'a söyler ve zuhur eder. Mucizelerin sahibi peygamberlerdir. Fakat kerametin sahibi evliya değildir. Evliya ya Rabbi şöyle bir hal göstereyim demez. Allah ona ikram ettiği için adı keramettir.
Onun için sahip çıkmaz.
Sahip çıkmaz çünkü Allah vermiştir.
İkramdır.
İkramdır keramet. Bakın güzel bir şey hatırda kalacağını tahmin ediyorum bu tariften dolayı. Peki ama bir şey daha var. Şurayı da kaçırmayalım. Allah'ın sevdiği kulların elinden gördüğümüz şeylere keramet diyoruz. Demek ki kerimlik Allah'ın sevdiği bir vasıf ve kerimlik karşılığında Allah kerim olduğunu, o kişideki keremin kendi lütfu olduğunda gösterdiğinde buna keramet diyoruz. İşte merhamet de böyle bir şey. Nasıl? Merhametli olan insan Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatını, Rauf ve Vedud sıfatını, Settar, Gaffar sıfatını, Afu sıfatını aldığından dolayı o ahlakla bezenmiş oluyor. En basit, en kaba tabirle söyleyeyim. Allah Teala kendi sıfatına bürünmüş bir insanı yakar mı? Kendisinden uzaklaştırır mı? Sevdiklerinden uzaklaştırır mı? Hayır. Rahim olan insan, rahim olanlarla beraber olur. Biz merhamet üzere doğmuşuzdur. Fıtratımız bizim merhamet üzeredir. Hani bu birçok dogmalar var, birçok felsefeler var. İnsanın günah tohumu olarak dünyaya geldiğini anlatan, hatta Hristiyanlıkta bile var böyle nazariyeler. İşte meşhurlarından birisi Pavlos'tur biliyorsunuz. Pavlos, insanın fıtratının günahla kaim olduğunu, günahın insanı tutan, insanı vücuda getiren şey olduğunu söyler. Hatta o sebepten dolayı da doğduklarında pis kabul edildiğinden vaftiz edilir. Bizde üzerindeki necaset gitsin diye şey yapılır. Tam tersine bizde annesinden yeni doğmuş gibi olmak günahsız olmanın alameti olduğundan,
temizlik timsali, saflık timsalidir.
Masumluk ifadesi olduğundan bir insanın affolunmuş şeklini bile hadis-i şerifler annesinden doğduğu gibi, işte hac yapan kişi annesinden doğduğu gibi, Ramazan'ı şöyle ihya eden annesinden doğmuş gibi diye tabirler gelmiştir. Yani pis değildir insanın. Fıtratı bir kere temizdir ve merhamet üzerine doğmuştur. Neden? Annenin o çocuğu karnında barındırdığı yere Allah kendi isminden bir isim vermiş ve Rahim demiştir. Allah'ın rahmet eseridir o. Ya'lemu fil erham buyurarak O nasıl bir merhamettir? O nasıl bir şekil vermedir? İnsan rahim içerisinde dünyaya gelir. Rahmaniyeti görmek için gelir, ahiretteki rahime gitmek için de bu dünyada vazifesini yapar. Rahimden başlar yolculuğu, rahimden rahime gider kul. Annedeki rahimden Allah'ın rahimiyetine ahirete gider. O arada da rahmaniyetini öğrenir. Bismillah, Errahman, Errahim. Allah'ın merhameti her şeyi kuşatmıştır. İlmi, Allah'ın bize verdiği bilgi, onu bilmemiz gereken şey, onun merhametinin alametidir. Adalet, onun merhametinin işaretidir. Bizi kul olarak halketmesi, merhametinin alametidir. Peki merhamet nedir? Biz merhameti halk arasında şöyle biliriz. Benden nefret et fakat bana acıma deriz. Bu çok sığ, işte az kelimelerle konuşanlar, az derdi olanlar, sahte derdi olanların dermanları da sahtedir. Sanal derdi olanların dermanları da sanaldır demiştik hatırlarsanız ilk programlarda. Şimdi insanların sanal ortamda sevgileri, sanal ortamda dertleri olduğu için dermanları da sanal oluyor. Şimdi buradaki merhamet şu değildir. Allah Teala bizi sevdiğinden bize merhamet eder. İnsan sevgi kaynaklı merhamet etmeli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de merhamete işaret eden ayet-i kerimelere bakıldığında şöyle bir hepsini birden tabii hülasa etmek mümkün değil ama püf noktasına, ana noktasına temas edebiliriz. İnsanın şöyle bir profili çizilir. İnsan merhametsiz bir şekilde bilgi sahibi olursa karşıdakini inim inim minnetir. Bugün olduğu gibi. Bugün bilgi bir güçtür. Niye güçtür? Karşıdaki hakkında çok şey öğrenirsiniz. Bilgi sahibi olursunuz. Herhangi bir bilgi de olabilir. Bu işte internette, Facebook'ta falan filan bilgilerin hepsinin bir yerde toparlandığı söyleniyormuş. Hatta bazen insanları böyle hafife de alırlar. Aman seni başka servisler, gizli servisler öğrenip de ne olacak falan diyorlar. Canım, herkesin bilgisi ona göre değişir. Mesela siz eğer o depoladığınız, bir şekilde kaydettiğiniz fotoğraflarda sarı rengi çok kullanmışsanız, 100 bin fotoğraf karesi içerisinden 80 bini sarı renkte giydiğiniz elbiselerse, adam ondan sonraki sene moda olarak ve satışa sunacağı şeyler sarı renkli şeyler olacaktır. Sizin tercih ettiğiniz şeylerden hareket edecektir. Sizin kullandığınız logo, sizin kullandığınız saç şekillerini bir şekilde sürüm olarak yapıp o bilgiyi sizi elde etmek için, sizi sömürmek için kullanacaktır. Siz belli şeylerden hoşlanıyorsanız o hoşlandıklarınızın zaaf olduğunu fark edecek. O zaaflarınızı tatmin etmek için üzerinizde o kapitalist çarkları kullanacak. Materyalist çarklarını ona göre harekete geçirecek.
Veri tabanı olarak kullanmak.
Çok güzel. Veri tabanı ama aslında
gönüllülük üzerine kurulu ama gönüllülük esasına göre
ben
değil.
Evet, veri tabanını alıp ondan sonra yeni icat ettiğim bir kelime alı tabanı. Yani aslında alacağı tabanı da oluşturmuş
oluyor. Kimse vermiyor
oluyor.
Çünkü
vermiyor. Siz kendinizden veriyorsunuz. Bakın bu nedir? Bu kişi karşınızdaki bu insanlar, bu mihraklar bilgi sahibidir ama merhametleri yoktur. Sizin ne çektiğinize bakmazlar. Bugün sömürge bitti diyorlar. Soğuk savaş bitti diyorlar. Bunlara benim hiçbir şekilde aklım ermiyor. Adlarını koyuyorlar soğuk savaşçı, sıcak savaşçı diye. Neresi bitti? Yüz binlerce insan öldürülüyor. Güç var insanlarda. Bilgi var. Neler var? Şunda petrol var, bilgisi var. Şunda elmas, şunda altın, şunda gençlik, şunda pazar. Bu bilgiler merhametsiz olan insanın eline geçtiğinde şeytanlara taş çıkartacak. Bir boyuta getiriyor. Bizi insan yapan merhamettir. Bakın bugün birçok felsefeye taklit etmeye çalıştığımız medeniyet olarak gördüğümüz sahalara ağlamayı, gözyaşını psikolojik bir eksiklik, bir zaaf olarak kabul ederler. Zayıflık alameti kabul ederler. Ama ondan sonra da aşk sözcüğünü, sevgi sözcüğünü şehvetle ilintili olarak da karşımıza dikerler. O zaman nereden açılmıştı konu? Hemen şuraya geliyoruz. Merhamet, salt bir acımanın getirdiği şey değildir. Bizim medeniyetimizde merhameti konuşuyorsak tam da aşk ve ahlak bağlamında konuşmalıyız. Neden? Merhamette acımak duygusu hayvanda da olabilecek bir şeydir. Yani belli bir şeylere baktığında ellemez, etmez. Yani en azından ne bileyim, kendi tatbilinden sonra ilişmeyebilir. Yani merhamet edebilir. Bir şekilde o acıma hissi olabilir onda. Yani ne bileyim, herhangi bir insanda merhamet duygusu, aşkı olmayan insanda bile çok uç bir nokta olduğu için acımasızlık yapmayabilir. Fakat bu insanı biraz yukarıya kaldırmaz, yani yukarıya yükseltmez, kanat vermez insana. Yeryüzünde dolaşan bir insan yapar. Dikkatli dinlerse bizi arkadaşlar, ilk bölümler şunu konuşmuştuk. İnsanlar kendi aralarında bir ahlak anlayışı oluştururlar. Ben sana kötülük etmeyeyim ki sen de bana kötülük etme. Ben sana yardım edeyim ki
sen de bana et.
Acıyım ki sen de yarın bir gün işin düştüğünde
kendini korumak amaçlı.
Evet. Ben sana şimdi vurmayayım, yarın ben de vurulacak durumda olduğunda sen de bana vurma şeklinde yapılabilir bu. Bu insanı yüksek insan yapmaz.
Çıkarcı insan yapar belki de.
Gayb alemini hikmetle beslemez. Kalıbını büyütür ama kalbini büyütmez. Kalbini büyütmesi için insanda aşkın ve sevginin merhamet haline gelmesi lazımdır. Tekrar ediyorum bakın.
Eyvallah.
Merhamet haline gelmesi lazımdır. Güneş sadece bir ışık değildir. Biz şu anda stüdyo ortamında güneş gibi parlak birçok ışığın altına durabiliyoruz. Önümüzü, gözümüzü, ardımızı görebiliyoruz. Ama bu güneş değildir. Güneşin yaptığı tesiri benim güneşten aldığım enerjiyi ve vitamini bana vermez. İşte merhamet sadece acımakla olursa bu insanın bu alemdeki hayatını aydınlatır. Ama diğer yönünü beslemez. Onu hakikat güneşinin istifade edeceği noktaya çıkartmaz. Aşkın şefkat, aşkın başkalarına davranırken o muhabbetle bakışını sağlayan şeye merhamet denir. Bu çok önemli bir tarif. Şu anda bu tarifler belki kimin için yapılıyor bilemiyoruz. Belki kim anlayacak bunları onu da bilemiyoruz. Fakat biz bunları konuşmaz hale geldik Nesibe Hanım. Merhameti acımak olarak aldık. Merhamet aşkın olgunlaşmış şeklidir. Kuru kuruya sevmemektir. Mesela bakın, çocuğunuzu seversiniz, sevdiğiniz için merhamet edersiniz. O sevgidir. O yüzden çocuğunuza gösterdiğiniz bir merhametle belki fabrikada yanınızda çalışan bir insana gösterdiğiniz merhamet aynı olmayabilir. Fakat olmalıdır. Nasıl olacak? Çocuğu seversiniz. Çünkü fıtraten onunla özünüzle, kalbinizle alakalı bir şey vardır, alışveriş vardır. Fakat dışarıda biz bunu yapamıyoruz. Dışarıda biz birbirimize karşı merhameti anlatırken batılılar gibi anlatıyoruz. Hoşgörü diyoruz. Tolerans diyoruz. Yani hiç hak etmedin ama sen bunu. Hadi neyse, ben yapmayayım. Bizim konuştuğumuz merhamet bu değildir. Bu belki insafa girer. İnsaflı olmaktır. Hani senin bir hayatın var, benim bir hayatım var. Bir noktada duralım. Merhamet doğurgan bir şeydir. O yüzden de rahim doğurgandır. Merhamet doğurgandır. Merhameti sevgiyle gösterdiğinizde o kişinin kalbi de fetholunur. O kişi bambaşka bir insan olur. Merhameti alan bir insan, merhametle büyüyen çocuk gibi binlerce insana merhamet eder. Binlerce insana hizmet eder. İçinden gelir onun.
Bir anlamda ışık saçmak gibi mi?
Güneş.
Güneş.
Güneşten ayrılan bir yıldız gibi. O da ışık saçar. Arz edebiliyor muyum? Öteki türlü onu siz emite etmiş olursunuz. Emitasyon. Laboratuvar ortamında. Suni bir ortamda siz bir şey üretirsiniz ama onun tadı tuzu olmaz. O belli bir şekilde bünyede de işlenemez hale gelir. Sizi evirmez. Sizi Allah'a doğru o terakkiyi, o yükselmeyi sağlamaz, yaklaştırmaz. Aşkta olan merhamette çok derin bir şey vardır, duygu vardır. Şöyle anlatayım müsaadenizle. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kendisini, kendi sıfatlarını beyan ederken Hadid suresinde o Allah ki ve innallaha bikum leraufur rahim. Allah sizler için muhakkak ki Allah rauf ve rahimdir. Rahim zaten hususi olarak merhamet eden. Hani azabı hak etmiştir kul, azap etmiyor. Öyle değil mi? Yani rızkı hak etmemiştir belki ama rızık veriyor Allah Teala. Allah Teala müthiş bir ifadeyle bizim düşünce ufkumuza ve kalp dünyamıza hitap ediyor. Allah merhametlidir fakat rauftur buyuruyor. Rauf. Ne demek rauf? acıdığından dolayı merhamet eden değil, sevdiğinden dolayı merhamet eden. İşte bir insan merhametli olduğunda Allah'ın sıfatına bürünüyorsa ve bürünmeliyse, kerim olduğunda Allah'ın kereminden ve kerimliğinden alarak Allah'ın ahlakına bürünüyorsa Nesibe Hanım, bu merhametini sevgi kaynaklı, Allah sevgisinin bir tezahürü, Allah'ı çok sevmenin, içindeki sevginin bir yansıması olarak merhameti gösterdiğinde, Allah'ın sıfatına bürünmüş, Rauf ve Rahim sıfatıyla özdeşleşmiş oluyor ki, bunun en büyük timsali Efendimiz'dir. Programı böyle sırlayalım. Efendimiz hakkında da Kur'an-ı Kerim Rauf-u Rahim buyurmuştur.
Eyvallah.
Hiçbir peygambere böyle buyurmamıştır. Tevbe suresinin sondan birinci ayeti kerimesinde Efendimiz için Rauf-u Rahim, sizi çok sevdiğinden merhametli, size çok merhametlidir ve sizi çok sever mi halinde buyurarak, Efendimiz modeliyle beşer standartları ve çerçevesi içerisinde en üst örneği, en güzel örneği merhametin sevgiyle verilmesi olduğunu. Ancak böyle olduğunda tolerans kokar çünkü. Aa, ben sana taviz verdim bu kadar, hele bir dur yerinde dersin. Acıman bir yerde bitebilir. Fakat sevgi kaynaklı olduğunda onu tolerans olarak bile düşünmezsin. Senin fıtratının tabii bir hareketi, tabii bir yansımasıdır. İşte aşk ve ahlak insanı bu merhamet derecesinden mezun eder. Bunu söylemek istiyoruz.
Eyvallah. Aldık, kabul ettik hocam. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Nesibe Sarıhan. Bir sonraki programda Mehmet Fatih Çıtlak hocamızı dinlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.